Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Şeytan Seçeneği. Yazarı Frederick Forsyth. Özgün adı The Devil's Alternative. Çevirmeni Mehmet Harbancı, türü roman. E-Yayınları 1. baskı Ekim 1980. ISBN numarası yok. Bu kitap 478 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 22 Aralık 2022. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Kitabın kapak resmi. Siyah bir fon üzerinde kırmızı bir yıldız yer almış. Hepsi bu. Arka kapak, Birleşik Devletler Başkanı yüzünde her an artan bir dehşet ifadesiyle okuyordu önünde duran notları. "Korkunç bir şey bu," dedi okumasını bitirince, "ama başka seçenek de yok. Ya da bütün yollar aynı sonuca çıkıyor. Yapacağım seçim sonucunda bir takım insanlar ölecek." Adam Munro duygularını belli etmeden baktı başkana. Bu adama en ufak bir yakınlık duymuyordu. Politikacıların insanların ölümüne hiç aldırış etmediklerini öğrenmişti uzun meslek yaşamında. Kamuoyuna karşı başlarını arıtacak bir ilişki kurulmazsa böyle şeyler için tatlı canlarını asla üzmezlerdi. "Zorunluluk sayın başkanım," dedi. "Böyle şeyler daha önce de oldu. Bundan sonra da olacak. Bizim şirkette buna şeytan seçeneği derler." Çakal, Gizli Örgüt, İt Alışı gibi kitapların usta yazarı Frederick Forsyth elinizdeki kitapla 1982 yılının önemli bir irdelemesini yapıyor. SALT 3 çalışmalarının yapıldığı günlerde Ukrayna milliyetçileri dünyanın en büyük tankerine el koyarlar. Sovyetler Birliği son yılların en düşük buğday rekoltesini sağlayınca Birleşik Devletler Başkanı yaşamının en zor seçimini yapmak zorunda kalır. İngiliz Entelijans Servisi'nin deyimiyle şeytan seçeneğidir bu. Her ne kadar adları değişikse de romanda karşımıza çıkan kişiler tanıdığımız devlet başkanları, güvenlik başdanışmanları ve casusluk kuruluşları başkanlarıdırlar. Kitap böylelikle geleceğe yönelik bir kehanet olarak da görülebilir. Frederick Forsyth'ın ilk kitabı Çakal, yayınlandığında hiç kimse böylesi bir başarı beklemiyordu. Tüm dünya dillerine çevrildi. Filme alma haklarına ödenen para akıl almaz boyutlara ulaştı. İkinci kitabına başlamadan önce bir yazara ödenen en yüksek avansı aldı. 250 bin İngiliz lirası. Gizli Örgüt veya Odessa kendine bağlanan umutları boşa çıkarmadı. Kısa zamanda 17 dile çevrildi. Yayınlandığı anda Amerika ve İngiltere'de bir numara olan İt Dalaşı'nda ise bir insanın savaşta gösterdiği yiğitlik, onun hem kişi olarak değerini ölçmekte hem de uygarlığının derecesini saptamaktadır. Trabzon'dan Londra'ya, Baltık ülkelerinden Sibirya'ya ve Washington'dan Moskova'ya okuyucularını sürükleyen şeytan seçeneği, Forsyth'ın öteki kitaplarının yanında hiç kuşkusuz hak ettiği yeri alacaktır. Henüz bilmeyen Frederick Stuart için. Giriş. Mario adlı İtalyan denizcisinin keskin gözleri olmasaydı denizde sürüklenen adam gün batımından çok önce ölürdü. Yarı yarıya çıplak vücudunun açık kısımları acımasız güneş altında ikinci dereceden yanmış, suyun içindeki kısımları da çürümeye yüz tutan bir kazın ayakları gibi yumuşacık ve bembeyaz kesilmişti. Mario Curcio Brindisi limanına kayıtlı olan ve şimdi İnceburun ve oradan da Trabzon'a doğru ağır ağır yol almakta bulunan yaşlı Garibaldi'nin aşçı ve kameratuydu. Tekne Anadolu'dan badem yüklemeye gidiyordu. Mario'nun 1982 Nisan'ının son 10 günü içindeki o sabah patates kabuklarını neden kıçtaki çöp variline değil de küpeşteden aşağı boşalttığını ne kendisi açıklayabilirdi ne de kendisinden böyle bir açıklama istenmişti. Ancak daracık mutfağının sıcağından bunalıp bir soluk almak üzere güverteye çıktığı ve çöplerini ilgisiz ama sabırla Karadeniz'e boşalttığı düşünülebilir. Mario işini bitirip tam görevi başına dönecekken iki adım attıktan sonra birden durdu, kaşlarını çattı, kararsız ve şaşkın yine küpeşteye doğru yürüdü. Tekne ince burunu açıktan alıp doğu kuzey doğu yönünde gittiği için öğle güneşi doğrudan doğruya gözlerine giriyordu. Mario eliyle gözlerini korumaya çalışırken gemi ile 20 mil güneyindeki kıyı arasında mavi yeşil dalgalar üzerinde bir şey gördüğüne emindi. Ancak az önce gözüne çarpan şeyi bir daha göremeyince arka güverteye yürüdü, merdivene tırmanıp köprüye çıktı ve bir daha baktı. Evet, kesinlikle görmüştü şimdi. Ağır ağır hareket eden su tepeciklerinin arasında arkasındaki açık kapıdan dümen köşküne girerek "Capitano!" diye bağırdı. Mario saf bir delikanlı olduğu için Kaptan Vittorio Ingrao'nun onun sözüne inanması epey zaman almıştı. Ancak denizde bir insan olabileceği düşüncesiyle gemisini çevirip daha yakından bakmanın görevi olduğunu bilecek kadar da iyi denizciydi. Zaten az önce radarında bir işaret de görmüştü. Garibaldi'yi döndürüp Mario'nun gösterdiği noktaya getirmesi yarım saat sürdü. Ama sonunda kaptan da gördü gencin dikkatini çeken şeyi. Küçük sandal ancak 4 metre uzunluğunda ve çok dardı. Bir geminin kıç filikası olabilirdi. Önde bir yelken direği takılmasını sağlayacak ortası delik çaprazlama bir tahta vardı. Ancak ya hiç direği olmamıştı ya da yerine sağlam oturtulmadığı için fırtınada uçup gitmişti. Kaptan Ingrao şimdi artık durmuş olan teknesinin köprü küpeştesine dayanıp Mario ile Los Roma Paolo Longhi'nin motora atlayıp kayığı getirmek üzere hareket etmelerini seyrediyordu. Bulunduğu yerden yaklaşan kayığın içini görebiliyordu. Kayıkta sırtüstü yatan adam bir karış suyun içindeydi. Zayıftı, avurtları birbirine yapışmış görünüyordu. Sakalı uzamış, kesik kesik soluyor, baygın görünüyordu. Gemiye alınırken denizcilerin elleri yanık göğsüne ve omuzlarına değince birkaç kere inledi. Garibaldi'de bir çeşit revir olarak kullanılan bir tek kamera vardı, adam da oraya alındı. Kendi isteğiyle adama bakmak isteyen Mario'ya izin verildi. Az sonra Mario, ölümden kurtardığı bir köpek yavrusuna bakan küçük bir çocuk gibi kazazedeye sahip çıkmıştı. Los Romo Longhi adama ilk yardım kutusundan bir morfin iğnesi yaptı, ardından ikisi birden yanıkları tedaviye koyuldular. Kalabriyalı oldukları için güneş yanığının ne demek olduğunu iyi bilirlerdi. Bu yüzden dünyanın en etkin güneş yanığı merhemini hazırladılar. Mario mutfaktan bir tas içinde taze sıkılmış limon ve sirke karışımı ile yastığından yırttığı bir parça bez ve bir tabak dolusu buz getirdi. Bezi karışımda iyice ıslattıktan sonra içine bir parça buz koydu ve ultraviyole ışınlarının adamın etini neredeyse kemiğine kadar yaktığı yerlere sürmeye başladı. Buzlu bez yanık etten sıcaklığı çekerken baygın adamın vücudundan buhar yükseliyordu. Adam titredi. ''Ateşte yanmaktansa güneşten yanmak iyidir.'' dedi Mario İtalyanca olarak ama adam duymadı bile. Duysaydı da anlamazdı zaten. Longhi kayığın arka güverteye yerleştirilmesine bakan kaptanın yanına geldi.
''Bir şey var mı?''
Kaptan Ingrao başını salladı.
''Adamın üstünde de hiçbir şey yok. Ne saat ne de bir künye. Etiketsiz bir pantolon, hepsi o kadar. Sakalı da en az 10 günlük.''
''Kayıkta da bir şey yok.'' dedi Kaptan Ingrao. ''Ne direk, ne yelken, ne de yiyecek ve su kabı. Adı bile yok. Ama deniz boyayı silmiş olabilir.''
''Kıyıdaki bir tatil köyünden dalgalara kapılmış bir turist mi acaba?''
Ingrao omuzlarını silkti ya da küçük bir tekneden bir kazazede. ''İki güne kadar Trabzon'da olacağız. Adam uyanınca bu işi Türk yetkilileri çözümler artık. Biz yola koyulalım hele. Bu arada acenteye telgraf çekip durumu bildirmeliyiz. Rıhtıma yanaştığımızda bir can kurtaran hazırlasın.''
Kazazede 2 gün sonra yarı baygın ve hala konuşamadan Trabzon Belediye Hastanesi'nin bir odasında bembeyaz örtüler arasında yatıyordu. Mario can kurtaran da hastasının yanında oturmuştu. Geminin acentesi ile bulaşıcı hastalığı olup olmadığını anlamak için adamı muayenede ısrar eden liman doktoru da kendisiyle birlikte gelmişlerdi. Mario yatağın yanında bir saat kadar oturduktan sonra baygın yatan dostuna veda etmiş ve Garibaldi'ye tayfanın yemeğini hazırlamaya dönmüştü. Bu olaylar bir gün önce olmuş, yaşlı İtalyan teknesi o gece yeniden yola çıkmıştı. Şimdi yatağın yanında polis ve doktorun yanı sıra bir adam daha vardı. Üçü de Türktüler, ancak kısa boylu, geniş omuzlu, sivil, biraz İngilizce biliyordu. ''Kefeni yırtar'' dedi doktor, ''ancak şu anda çok hasta. Başına güneş geçmiş, ikinci dereceden yanık ve görünüşüne bakılırsa günlerdir ağzına bir lokma koymamış.'' Sivil olanı adamın kollarına takılı tüpleri göster. ''Bunlar nedir?'' ''Beslenmesi için tuz karışımı, şu da şoku engellemek için glikoz'' dedi doktor. Denizciler yanıklardan ısıyı çekerek adamın yaşamını kurtardılar. Biz de iyileştirmek için kalomin karışımını da yıkadık. Artık gerisi Allah'a kalmıştır. Erdal ve Sermit Nakliye ve Ticaret Şirketi'nin ortağı olan Ümit Erdal, Lloyd'un Trabzon Limanı acentesi olduğundan Garibaldi'nin acentesi kazazedeyi kendisine bırakmıştı. Hastanın yanık, sakallı yüzünde göz kapakları titredi. Erdal Bey hafifçe öksürdü, adama doğru eğilip İngilizce ''Adınız nedir?'' diye sordu. Adam inledi, başını birkaç kere iki yana salladı. Lloyd acentesi daha iyi duyabilmek için kulağını yaklaştırdı. ''Zratjenyi'' diye mırıldandı hasta adam. ''Zratjenyi'' Erdal doğruldu, Türk değil. ''Adı Zratjenyi galiba, ne adı olabilir bu?'' Diğer ikisi omuzlarını silktiler. ''Londra'da Lloyd'a bildiririm'' dedi Erdal. ''Belki de onların Karadeniz'de kaybolan bir tekne konusunda bildikleri şeyler vardır.'' Dünya Deniz Ticaret Filosu'nun günlük gazetesi pazartesiden cumartesiye kadar her gün basılan ve yalnızca deniz ulaşımcılığı konusunda haberler veren Lloyd's List'tir. Bu gazetenin ciltli kardeşi olan Lloyd's Shipping Index'te dünyanın 30 bin ticaret gemisinin hareketleri, teknenin adı, sahibi, bağlı olduğu liman, yapım yılı, tonu, en son nereden yola çıkıp nereye gittiği bildirilir. Her ikisi de Essex'e bağlı Colchester kentinin Sheepen Place'daki epey büyükçe bir binasında yayımlanırlar. Ümit Erdal da Trabzon limanından giriş çıkışları telexle buraya bildirirdi. Bu kez Lloyd Denizcilik Haber Alma Bölümünün dikkatine notuyla denizde bulunan adamın durumunu bildirdi. Denizcilik Haber Alma'da deniz kazaları kayıtlarını araştırarak Karadeniz'de battığı, kaybolduğu ya da geciktiği bildirilen herhangi bir tekne olmadığını saptadıktan sonra bilgiyi gazetenin yazı işleri bölümüne aktardı. Yazı işleri müdür yardımcılarından biri de haberi birinci sayfada kazazedenin adı olarak verdiği adı da bildirerek yayımladı. Böylece haber ertesi günkü gazetede çıkmıştı. Nisan ayının o son günlerinde Lloyd's List'i okuyanlardan çoğu Trabzon'da denizde bulunan kimliği bilinmeyen kişi konusundaki haberi atlayıp geçmişlerdi. Ancak Londra'nın ortasında Crouched Friars adlı daracık bir sokakta bir deniz sigorta acentesinin yüksek ve güvenilir memur olarak çalışan 30 yaşlarındaki bir adamın gözlerinden kaçmadı bu kısacık haber. Şirketteki arkadaşları bu genci Andrew Drake adıyla tanırlardı. Haberi bir kez daha okuyan Drake hemen masası başından kalkıp şirket toplantı odasındaki dünyanın rüzgar ve deniz akıntılarını gösteren çerçeveli harita başına gitti. İlkbahar ve yazda Karadeniz'de rüzgarlar kuzeyden eserdi. Akıntılar da saat yönünün aksine olmak üzere denizin kuzey batısındaki Ukrayna'nın güney kıyılarından başlar, Romanya ve Bulgaristan kıyılarını yalar, sonra yeniden doğuya dönerek İstanbul ile İnceburun arasındaki deniz ulaşım yollarına girerlerdi. Drake bir kağıt üzerinde bir iki küçük hesap yaptı. Odessa'nın güneyindeki Dnieper Nehri deltasını oluşturan bataklıklardan yola çıkacak küçük bir yelkenli, uygun rüzgar ve akıntı bulduğu takdirde saatte 4-5 deniz mili yaparak Romanya ve Bulgaristan kıyılarından geçip Türkiye'ye gidebilirdi. Ancak yine akıntılar nedeniyle yola çıktıktan 3 gün sonra Boğaziçi girişinden Karadeniz'in doğusuna doğru sürüklenecekti. Lloyd's List'in hava ve seyri sefer bölümü o bölgede 9 gün önce kötü havanın hüküm sürdüğünü doğruluyordu. Drake acemi birinin yönetiminde olan bir yelkenlinin alabora olmasına ve direğini yitirmesine yetecek kadar diye düşündü. Adam sandala yeniden çıkmayı başarabilse bile bu kez rüzgar ve güneşin acımasızlığına kalmış olacaktı. Andrew Drake 2 saat sonra alacağı olan 2 haftalık izni istedi. 3 Mayıs pazartesi günü izne başlamasını kabul etti patronları. Drake hafta sonunun gelmesini beklerken içinde hafif bir heyecan duyuyordu. Gidip İstanbul'a bir gidiş dönüş bileti aldı. İstanbul-Trabzon biletini ise nakit para karşılığı İstanbul'dan almaya karar vermişti. İngiliz pasaportu taşıyan bir kişi için Türkiye vizesinin gerekli olmadığını anlamıştı. Ancak bir akşam işten çıktıktan sonra British Airways'in Victoria'daki sağlık merkezinden gerekli çiçek aşısı belgesini aldı. Yıllarca süren bir bekleyişten sonra tam aradığı adamı bulmuş olabileceğinin heyecanını taşıyordu içinde. Kazazedenin yatağı başında duran 3 adamın aksine Drake Zradjenyi sözcüğünün hangi ülkeden ve ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Yatakta yatan adam ana dilinde ihanet diye mırıldanıyordu ve ana dili de Ukraynacaydı. Şu halde kendisi de bir Ukrayna partizanı olabilirdi. İngilizleşmiş adına karşın Andrew Drake de Ukraynalıydı ve ülkesi konusunda çok bağnazdı. Drake Trabzon'a ayak basar basmaz ilk iş olarak Erdal Bey'i aradı. Tatilini Türkiye'de deniz kıyısında geçireceğini ve tek kelime Türkçe bilmediğini söyleyerek adamın adını Lloyd'daki bir arkadaşından almıştı. Drake'in elindeki takdim mektubunu gören Ümit Erdal da konuğunun neden yerel hastanede yatmakta olan bir kazazedeyi görmek isteyeceğini sorma gereğini bile duymadı. Drake hemen adamın yattığı tek kişilik odaya alındı. Yerel Lloyd acentesi Drake'e kazazedenin ayılmış olmasına karşın zamanının çoğunu uyuyarak geçirdiğini ve uyanık olduğu zamanlarda da hiç konuşmadığını söylemişti. Drake içeri girdiğinde adam gözleri kapalı sırt üstü yatıyordu. Drake yatağın yanına iskemle çekip oturdu. Bir süre adamın çökmüş yüzüne baktı. Adamın göz kapakları titredi, gözlerini açar gibi oldu sonra hemen kapattı. Kendisini görüp görmediğini anlamamıştı Drake ama adamın uyanmak üzere olduğunu fark etmişti. Hafifçe öne eğilerek adamın kulağına ''Şiçe, nevrmerye, Ukrayna'' diye fısıldadı. Bu deyim Ukrayna ölmedi olarak çevrilebilirse de daha doğrusu Ukrayna yaşıyordur. Rus efendileri tarafından yasaklanmış Ukrayna Ulusal Marşı'nın ilk sözleri olan bu sözcükleri ulusal bilince sahip her Ukraynalı bilirdi. Hasta adamın göz kapakları titredi, yine gözleri açıldı. Birkaç saniye sonra Ukraynaca "Kimsiniz?" diye sordu. "Sizin gibi bir Ukraynalı." Hastanın gözlerinde kuşku bulutları dolanıyordu. "Koisling," dedi. Drake başını salladı. "Hayır, Ukraynalı bir baba ile İngiliz bir anadan İngiltere'de doğdum. Bu yüzden İngiliz uyrukluyum ama yüreğim sizinki kadar Ukraynalıdır." Yataktaki adam inatçı bakışlarla tavana bakıyordu. "Size Londra'dan aldığım pasaportumu gösterebilirim ama bunun bir anlamı olmadığını biliyorum. Bir çekisti de sizi kandırmak için böyle bir şey ortaya çıkarabilir." Drake Sovyet gizli polisinin ve KGB ajanlarının argo deyimini kullanmıştı. "Ama artık Ukrayna'da değilsiniz ve burada çekisti yok," diye Drake devam etti. "Kırım, Güney Rusya ya da Romanya ve Bulgaristan kıyılarına düşmediniz. Sizi denizde bir İtalyan şilebi buldu ve Trabzon'a getirdi. Türkiye'desiniz. Batıdasınız artık, başardınız." Adamın gözleri pür dikkat kesilmişti şimdi. İnanmak istediği görülüyordu. "Yerinden kalkabilir misin?" diye sordu Drake. "Bilmiyorum." Drake dışarıdan trafik gürültülerinin geldiği pencereye doğru başını salladı. "KGB hastanede çalışanları Türklere benzeyecek bir düzenlemeye sokabilir," dedi. "Ancak itirafını elde etmek üzere işkence edebilecekleri bir adam için koca bir kenti de değiştirmezler. Pencereye kadar gelebilir misin?" Adam Drake'in yardımıyla güçlükle pencereye gidip dışarı baktı. Arabalar İngiltere'den ithal edilen Austin ve Morris, Fransa'dan Peugeot ve Batı Almanya'dan Volkswagen marka. Tabelalarda Türkçe yazılar var. Şuradaki de bir Coca-Cola reklamı. Adam yumruğunu ağzına götürüp parmaklarını ısırdı. Bir yandan da göz kırpıştırıyordu. Başardım dedi. Evet, bir mucize sonunda başardın işte. Gazazede yatağına dönünce adım Miroslav Kaminski dedi. Ternopolluyum. 7 Ukraynalı partizanın lideriydim.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 15.